Alemdağ'da var bir yılan, az şekerli, şimdi sevişme vakti. Sait Faik. 4. kaset, 1. yüz. Sayfa 193. Onların asıl kabahati yaşayan dili bırakıp argo gibi konuşmaları oldu. Kendilerine ettiler. Herkesin değil, bir kısım insanların kendilerini anlamasını istediler. Onları anlayanlar inkılaplar yaptılar. Bugün onlar tıbbiyelilere, harbiyelilere, mülkiyelilere, hukukçulara aşıladılar. Atatürk, Fikret'i sevmiş, takdir etmiş, hoşlanmış, iyice anlamış, aşiyanı ziyaret etmiş. İşte bir milletin mukadderatını değiştiren adamın bir şairden neler alabileceğinin en büyük hücceti. Evet, onlar edebiyatın, siyasetin ön safında ileriyi gösteren, ışığını genç kafalarda yakan ilk ateşlerdir. Belki en büyükleri bile Fuzuli kadar iyi şair değildi. Hamid'in bir müsveddesinde şunları okuyorum. Bir ağab kenarındaydım yar ile tenha. Mehtap görünmekte, şafak olmada peyda. Karşımdaydı sevdiğimin ol gece güya. Hem kendisi, hem sureti, hem fikri hayali. Bir de Fuzuli'nin güzel dilinden şu beyt. Ne hoştur elde gülgün, can başta aşk sevdası. Gönülde vasl, zevki canda cananlar temennası. Onlar için her şey söylenilebilir. Fransa'nın büyük klasiklerini, Yunan'ın şair ve filozoflarını göreceklerine, 19. asrın şüpheli muharrir ve şairlerini sevdiler. Onlar eski lügatleri karıştırarak en unutulmuş acem kelimelerini ortaya çıkardılar. Onlar garbın modasını, sathını bulabildiler. Dahi büyük şair, ulu şair, büyük romancı olup olmadıkları, şu yokuşu çıkan kendi halinde bir edebiyatçının kendi kendine soracağı ilk sualdir ama son sual değildir. Son sual onların cemiyetin bugünkü bünyesinde oynadıkları büyük siyasi ve içtimai roldür. Hatta zamanında büyük gözüküp de güzel olmamaları, mümkünse bu bir olmamanın değil o devirde hayat ve insan şartlarının icabı mıdır? Yaşamış, devirlerini yapmış, kavgalar etmiş, yazılar yazmış, sayılmış, sevilmiş, sövülmüş, saygısızlık edilmiş, sürülmüş, hor görülmüş, göklere çıkarılmış, yerin dibine sokulmuş, hülasa yaşamış. Gözleri ne zenginlikte, ne egoistlikte, ne parada, ne de alçaklıkta olmayan insanların hayatına bıraktıklarından bir göz atalım. Kapıdan girince hemen müze başlıyor. İşte Hamid'in hatıraları. Sağda muhteşem, fevkalade rahat empire koltuklar. Ortada cam mekanın alt gözünde tek gözlüğü, nişanları, Lucien Hanım'ın lepiska saçları, operalarda sahne seyretmeye mahsus saplı dürbün. Biraz ötede karşıda Hamid'in Mecid Efendi tarafından yapılmış boydan boya yağlı boya bir portresi. Bir fotoğraftan yapıldığı besbelli. Muhtelif pozlarda Hamidler. Fevkalade şık bir lacivert elbise. Cebinde bej renginde podüsiyet eldivenler. O şık, o çapkın diplomat, o 68 yaşında 18 yaşındaki kızları büyüleyecek tığ gibi ihtiyar. Ötede dedesi, babası, amcası. 18. asır Türkleri. Geniş alınlı, değirmi yüzlü, zeki gözlü, enerjik tipler. Onlar da kendi asırlarının elbiseleri içinde kusursuz. Abdülhak Molla, Müverrih Hayrullah Efendi, bir büyük amca. İşte Fatma Hanım, makberi ilham eden kadın. İki kaşı birbirine değen, kahverengi gözlü, çekme burunlu, bıçak gibi ince yüzlü, çocuk dudaklı, kıvırcık saçlı narin Dilber. Karşısında yine Hamid. Canan'ın o günkü hali, eyvah, eyvah benim o günkü halim. Bir mezar, karşısında bir mezar fotoğrafı daha. Biri Beyrut'ta, biri Londra'da. Biri Fatma Hanım'ın, öteki Nelli Hanım'ın. Tanzimat'ın büyük şairine Namık Kemal'in Mausa'dan Ebu Züya Velid delaletiyle gönderdiği bir fotoğrafı. Bir asra yakın yaşayan şair, zamanında tanınmış, sevilmiş, göklere çıkarılmış. Tanzimat'ın büyük şairi, Servet-i Fünun'un dahisi, Fecr-i Atiye'de aynı tesiri yapmış. Şimdi Fikret'teyiz, müze müdürü. Evini gezdikçe, bir vesika daha buldukça, etrafıma baktıkça, onu düşündükçe, memleketini ne kadar sevmiş bir adam olduğunu daha iyi anlıyorum, diyor. İşte aşiyanı ziyaret defterleri. 19 Ağustos 1918'de Mustafa Kemal imzasına rastlıyoruz. Süleyman Nazif ve Sait Ali ile beraber Aşiyan'ı ziyaret etmişler. Defterdeki tavaf-ı tahattüründe bulunmakla mübahi perestişkaranı Fikret cümlesini Süleyman Nazif'in yazdığı söyleniyor. Üçü de imzalarını atmışlar. Defterin aynı sayfasında birçoğu tanıdığımız isimler: Ahmet Haşim, Halit Fahri, İrfan Emin, Selim Sırrı, Muslihiddin Adil, bir de Armenak Şairyan Efendi vardır. Duvarlarda resimler var. Kendi eliyle yaptığı portreler. Bir ayva natürmortu, bir haluk başı, yağlı boya boğaz içi, yağlı boya fotoğraflardan kopyalar. Galatasaray Mektebi talebesiyken yaptığı bir kara kalem desen, resme başlayan bir heveskarın yapacağı şeyler. Yine gençken yazdığı bir tiyatro eseri neşretmemiş, şu hamidane beyitler gözüme çarpıyor. Akrep mi, yılan mı, neyim ben? Mucip ne bu ihtiraza benden? Geldim sana maksadım Hüveyda, bir sözle beni edersin ihya. İşte bir süs levhası, Mecid Efendi, Sis manzumesi yazıldığından 6 sene sonra bu tabloyu hediye etmiş. Bir sandal içinde insanlar, arkada hiçbir şey gözükmeyen bir sis tabakası. Bir saat. Günün birinde Alaturka saat 12.18'de durdurulmuş. Fikret'in ölüm saati. Sene 1915, aylardan Ağustos. Alafranga saat 6. Tam Boğaz'da grup vakti. Bütün güzellik pencereden dışarıda, içeride ölüm. Başucundaki kocaman bardağa işaret ediyor. Yandım diyor, bana bir turşu suyu. İçiyor, kandili sırtlarındaki evlerin camları akşam akşam yanıp tutuşuyor. Odayı Meltem dolduruyor. Bütün tabiat insanlarla beraber geceye hazırlanmakta. O dönmeyecek yolculuğuna dudaklarında bir gülümsemeyle çıkıyor. Masanın başında Voltaire'in büstü. Vefik Paşa'nın karma karışık zeki, çirkinliğini örten zeki gözlü bir kara kalem resmi. Masanın arkasında meşhur Yesarizade'nin Arap harfleri, o kimsenin yazamadığı, o konuşan, gülen, sahiden yazının söz olduğunu ifade eden nefis levhaları. Fikret böyle çalışırmış. İşte klaptanla işlenilmiş yastıklar, bir ayvalar natürmortu, kendi eseri. Gümüş klaptanlı bohçeler, bir tanesinin üstünde Latin harfleriyle T harfi. Bir iplik eldiven, bir güvem renkli beyaz rebiyeli kravat. Beyaz Eskişehir taşından bir tesbih, güzel el yazısı, kartpostaldan yapılmış tabloları. Bahçede sahiden Sfinks'i andıran bir kayaya kazılmış bir şiir. Maddenin karşısında düşünen Fikret'i görüyor gibiyim. Müze müdürü toprakla, zamanla üstü örtülmüş bu yazıyı bulup güzelce meydana çıkarmış. Ey taş, sen ey kitabe-i cengini, künfekan, bir ser şikeste heykeli, bülhevli andıran, vaazınla seyri hilkat edersin pür iştibah, ettin mi bari o büyük sırrı iktinah? Sen bari anladın mı, sen ey kalbi zı huzur, hep taş yüreklerin neye alemde şevk üsür. Maddenin karşısında Fikret. Şüphe mi ediyor, hala inanıyor mu, inkar mı ediyor, yoksa anlamış mı, bilmiş mi? Fakat bu şiirlerini Edirne'nin Bulgarlar eline düştüğü gün teessürle irticalen söylemiştir. Fikret Müzesi'nin bir odasında da Servet-i Fünuncuların öteki simaları: Süleyman Nazif, Faik Ali, Ahmet Şuayb, Hüseyin Siret, Celal Sahir, Rıza Tevfik, Halit Ziya, Mehmet Rauf. Toplanmış değil, işte Halit Ziya'nın bir mektubu. Fikret'e mi yazmış, yoksa başka birine mi belli değil. Mavi ve Siyah'ın basılmak üzere olduğundan, paraca sıkıntıda olduğundan, Ahmet İhsan Bey'e açılmaya cesaret edemeyip utandığından söz açıyor. Kitapları Ahmet İhsan Bey bana verecekmiş. Ben kitapları ne yapayım? Kitapçılarla nasıl uğraşır başa çıkarım diyor. Mektup sahibinin delaletini rica ediyor. Halit Ziya'nın mektubunda hiç menus olmayan kelime yok. Mektup pek sade yazılmış. Neye acaba romanını bu mektubun üslubunda yazmamış? Yalnız bir tek kelime insanı şaşırtıyor. O da monşer kelimesi. Bu kelime de en başta. Süleyman Nazif Bursa'dan Rübab-ı Şikesti'nin intişarı münasebetiyle şöyle yazıyor. Kardeş, biz birbirimize hülus çıkacak değiliz. Rübab-ı Şikeste haşfiyat ve zevaitten ari nezih bir mecmuayı eşardır. Cenabın Fikret'e ümitsiz bir mektubu var. Ava vakarını malumat söyleye söyleye nihayet bizi dekadan ettiler diyor ve Fikret'e soruyor. Sen bir Rübab-ı Şikeste daha yazabilecek misin? Ben ne yapacağım? Öyle sanıyorum ki artık bir şey yazamam. Bu salonda Recaizade'nin yine Mecid Efendi tarafından yapılmış büyük bir portresi var. Ötede Sergüzeşt ve İclal Muharreri ilk romancı ve hikayeci Mahsun Kibar yüzlü Sami Paşazade Sezai Bey. Müzenin bu tarafını da zenginleştirmek için bu çok yakın maziden daha kaybolmamış ne kadar çok hatıra vardır. Tanzimat'ın Servet-i Fünun'un hatıraları büsbütün bit pazarına gitmeden evvel onları bulup çıkarmalı. Evlerde hususi zevklerimize, tecessüslerimize saklayacağımıza burada saklayalım. Onlardan ayrılırken mahzun değilim. Hatıralarıyla bir başka hava teneffüs etmiştim. Bu havada bütün bir 19. asrın Türk edebiyatı vardır. Müze müdürü Zeki Afşin, müzeyi zenginleştirmek için elinden geleni yapmakta olduğunu, Halit Ziya'nın, Sami Paşazade'nin, Nazif'in, diğer tanzimat ve edebiyat-ı cedide, hatta Fecr-i Aticilerin hatıralarını da toplamak için hem bir tahsisata ihtiyaç olduğunu, hem de bu feragatkar ölülerimizin her türlü hatıralarını müzeye hediye edeceklerin, tarihe ve nesillere birçok şeyler bırakmış olacaklarını okuyuculara yazmamı rica ediyor. Müze müdürüne şu suali sordum. Servet-i Fünun haricinde kalmış edebiyatçıları toplamayacak mısınız? Birbirleriyle sağlıklarında geçinemeyen, anlaşamayan, Servet-i Fünun dışında kalmış edebiyat adamlarımızı unutmuyorum. Mesela Muallim Naci merhumun hatıralarında zamanındaki muarrızlarının yanına koyarsam kimseyi incitmeyeceğimi, bilakis bütün bu ruhların bir Akşehirlinin, Nasreddin Hoca'nın memleketlisinin kendilerine ettiği bu haklı azizliğe tatlı tatlı gülümseyeceklerini düşünüyor, görür gibi oluyorum diyor. 1946. Genç Edebiyatçılar. Asmalı Mescit, Paris'in sanat muhiti olan Montparnasse mi olacak dersiniz? Beyoğlu'nun gürültülü pastanelerinde iki şair birbirine şiir okusa, yanlardaki masadan o şairlere hayretle bakarlar. Biraz gürültülü konuşulsa, pastane sahibiyle beraber boyalı bir dilbere gözlerini dikmiş bey sinirlenir. Kara borsadan, odun kömürden, ipek çoraptan, gidilecek sinemadan, bir davadan, bu münasebetle bir avukattan, hastalık dolayısıyla meşhur bir doktor isminden, pavyondan ve bir şarkıcı bayandan söz açılan bu yerlerde, hele incir çekirdeğin doldurmakla bir hizada olan şiir, nesir, hikaye, roman, Jit, Malraux, Hermann Hesse, Jean-Paul Sartre, eksistansiyalizmle kırdılarını anlamayanları Madagaskar yerli lisanı işitmiş gibi şaşırtır. Asmalı Mescid'deki şirin kahvede ise masalar yan yana gelmiş, bu masalara 10-15 genç adam oturmuş, kahve fincanlarının, sigara kutularının arasına Le Nouvel Littérature, Gazete de Lettres, Gavroche ismindeki Fransızca edebiyat gazeteleri atılmış, edebiyattan şu ismi olup da cismi olmayan şeyden konuşuyorlar. 20. asır isminde bir edebiyat gazetesi çıkarmayı düşünüyorlar. Günlerden bir salı, sene 1946, 31 Aralık. Bugünkü edebiyat nesli Sabahattin Ali'ler, Orhan Veli'ler, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip'ler içinde bu akşam kırkına basacaklar var. Halbuki bu masa başındakilerin en büyüğü bu akşam 28'ini bitirip 29'una giriyor. Şimdilik pek açığa vurulmayan bir atmosfer içinde başlarından taç alınacak kırklık şair ve muharrirler düşünülüyor. Bir münekkit ünlü bir genç şair için ne yazacaksa yazsın. Nedir o mırınkırın, nedir o bilmeceler? 30'a varmamışın 30'u çoktan aşmışa kızgınlığından yüzü pembe pembe. Eveleme geveleme, deve kuşu kovalama şiir değildir diyor. Şiir, insan meselesinin fonksiyonu olan insan hayalinin dünya çerçevesindeki tahakkuku. cümle Necip Fazıl'ın semavi hitabesi halinde uzayınca kalem kağıdı çıkarıp 20. asrı ebedileştirecek gençlerin çıkaracakları mecmua hakkında fikirlerini kaydetmek lazım geldi. 20. asır etrafında toplanan yazıcılar, sanatçının iç içe, yüz yüze bulunduğu sayısız insan meseleleri üzerinde işleyip onları değerlendirmesini ilk şart olarak görmektedir. Burada insan derken aylak olmayanı, kendini beyin sancıları içinde hissedeni, toplulukta yararlı fonksiyonu, kısaca küçük günlerinin muhasebesini yapabileni kastediyoruz. Sabık Büyük Doğu Mecmuası müellifinin yazılarını insan okurken nasıl bir şey anlamakla anlamamak arasında beyin karıncalanmasına uğrarsa ben de kendimde bir uyuşukluk hissediyorum. Beyin sancısı, küçük günlerin muhasebesi, büyük günlerin işletme müdürlüğü, yararlı fonksiyon, iç içe, yüz yüze, yüz yüze ve iç içe, sayısızken sayılı, beynel nev, vel yakaza, bir rüyanın içine dalıyorum. Genç şair, bunu yaparken de kendimizi hiçbir günlük siyasi ideolojiye kaptırmadan yalnız insan ve topluluk meselelerini ilk önce yurt çerçevesinde görmeye, bir sistem dahilinde neşterlemeye çalışacağız. İskender Fikret, operatör Doktor Mim Kemal bir safra taşını mahir parmakları arasına nasıl alırsa, öylece masanın üstünde birikmiş köylü, birinci nevi, büyük kulüp paketlerinden birine elini atıyor. Bizzati sungur mahiyetiyle bir köylü paketinden bir boğaz içi alıp yakıyor, yüzüme bakıyor. Bunun dışında kalanları ancak polemik sütunlarında teşhir haçına gireceğiz, diyor. Teşhir haçına gerilecek İsa'lar kim bilir kimler? Orhan Veli mi? Cahit Sıtkı mı? Oktay Rifat mı? Sabahattin Kudret mi? Vallahi bilmem, öğrenemedim. Kim bilir, belki de benim. Ne yapalım? Sıramız geldi. Kafamızda ağırlığını tahammül edemediğimiz şöhret çelenklerini yavaşça bir kenara bırakıp tüymek lazım. Günün günü var. Gülme komşuna, gelir başına. Biraz politika fena kaçmayacağı için. Edebiyat da zaten bu demektir. Aylak olmayanı yazmalıyız ki bir şeye benzesin. Zaten aylağı yazmaya başladık mı pek otobiyografik olur, diyorum, gülüşüyoruz. Gözlerinin değil, gözlüklerinin üstünden az buçuk haince bakan, ince dudaklı, müstehzi bir münekkit olan 20. asrın münekkidi Cemil Meriç. İnsandan bahsedeceğiz. Platon'un insanından ama Diyojen gibi. Bilirsiniz tabii, Platon, insan iki ayak üstünde duran tüysüz bir hayvandır demiş. Diyojen, Hindi'yi bağırta bağırta yolduktan sonra Atina meydanlarında işte Platon'un insanı diye halka teşhir etmiş. Artık masada bir kahkahadır kopuyor. Ne güzel şey gençlik. Bir başka münekkidi. Üstad diyorum. Eski şairlerimizi pek hırpalamasan, eskiden kastım şu, daha geçen sene bir iki kitap çıkaranları. Fahir Önger hem acı, hem tatlı, hem sahi, hem yapmacık bir gülüşle gülüyor. Yok diyor, onlar artık fazla ileri gittiler. Biz rakı şişesinde balık istemiyoruz. Balık içinde rakı istiyoruz. Ben kendimi tutamadım. Vallahi Orhan Veli ile biz her zaman balıkla rakı içerdik, demiş bulundum. Fahir Önger o zaman bizse rakı ile balık yiyeceğiz, dedi. Masanın üzerinden bir kitap alıp bakıyorum. Önce Ekmekler Bozuldu. Yazan Oktay Akbal. Genç müellifi bir köşede sessiz oturmuş buluyorum. Yanına yanaşıyorum. Yavaşça yeni romanının ismini lütfetmesini rica ediyorum. Garipler Mahallesi diyor. Sonradan Garipler Sokağı adıyla çıkmıştır. Halide Edip'i nasıl bulursunuz, diyorum. Kerime Nadir'den iyidir, diyor. Ya Ethem İzzet? Romanda onun üstüne Avrupa'da bir tane vardı. Onu da geçenlerde Hollywood çekmiş. Şimdi Ethem İzzet Ankara'da bulunduğu zaman Gandhi'den sonra şöhret babında Asya kıtasında ikinci, Haydarpaşa'dan vapura binip de tam Sarayburnu hizasına geldiği zaman Avrupa kıtası sularına ayak basmış sayılacağı için birincidir. Park ismiyle çıkardığı kitapla Lütfi Kırdar'ın bir rakibi haline gelen hikayeci Naim Tireli'ye de Esat Mahmut Karakurt'un son romanını okuyup okumadığını soruyorum. Okudum, diyor. En çok nesini beğendiniz? Küçücük bir espri yapmadan edemiyor. Romanı okumayanları, diyor. Ya Refik Halit? O, bir şeyi bir şeye benzetme üstadının son yazıları ansiklopedik mahiyette sevimli şeylerdir. Üstad artık hiçbir şeyin hiçbir şeye benzemediğini, şeftalilerin rayihasının uçtuğunu, vapurların geceleri sulara uzattığı altın kaşıkların reçel kavanozlarında kırıldığını görmüş anlamıştır. Böylece tatlı tatlı konuşur, gülüşür, dedikodu yaparken bizim fotoğrafçı arkadaş Şevket Tanju resimlerimizi almaya kalkınca hepimiz birer acayip tavır aldık. Kimimiz ciddi ciddi bir şeyler anlatma hali, kimimiz bir kitap hakkında kitap elimizde düşünüyor vaziyeti takındık. Ben de elimden kurşun kalemini atıp genç şairlerden birinin istilosunu elime alarak meşhur bir röportajcı suratı takınmaya çalıştım. Bu da oldu. Şairlerden birer şiir okumalarını rica ettim. Önce Behçet Necati'den şu şiiri dinledim. Kızlar, size kem gözle bakamam, kardeş bilirim hepinizi, hatta en aşiftenizi. Zavallı bulurum, bulsam bulsam. Kendi mahallesinde kurumuş kalmış kızlar, nüfus kütüklerinde kocaya varmış kızlar, sevmiş sevilmemişler, kadri bilinmemişler, hoppa ellerde kızlar, mihnette dilsiz olan başka yerlerde kızlar. İşte bu şiir insanoğlundan bahsediyor. Artık şiirin havasına girdik. Dünyada her şeyle alay edilir, şaka yapılır ama şiirle asla. Şair Salah Birsel'in 30'una varmadan saçları dökülmüştür. Sakin bir hali vardır ama ne yaman alaycıdır. Yaşlanınca Yahya Kemal üstadımızdan da olgun olacağı şimdiden belli ama şiirlerinde öyle çalak, öyle çevik ki şu mısralarda bir çırpıda yapılmış desen karikatür güzelliği var. Yeni şiiri kızanları küplere bindirecek şimşek gibi zeki şu mısralar. Çarkı felek. Neler oldu neler, ne dolaplar döndü. Talebe oldum, memur oldum, aşık oldum, asker oldum, piyade. İskender Fikret Akdor'a küçük günlerimiz şiirini okurken tavla partisinde bir dubaraya içerleyip şak diye tavlayı kapamış bir adam gibi kıpkırmızı. Bir dost kucaklar gibi açtım kollarımı geniş cadde üstüne. Şehir buram buram insan kokuyor, buram buram ağrın teri. Yine küçük günlerimizden biri işte, başlamak üzere. Şairlerin en genci Kenan Harun 22 yaşında var yok. Elbette sevgilisinden söz açacak. Senin adın kitaplık isim değil sevgilim. Yüreğime bıçakla kazıdım onu. Kim bilir hangi sakin, hangi kuytu limanda dile gelir bu kara sevdanın sonu. Gençlik güzel çağ, hepsi ümitle dolu. Aynı şeyleri her nesil yaptı. Mecmualar çıktı, okunmadı. Çıkmasıyla çıkmaması arasında fark olmadı. Gazeteleri, münekkitleri, edebiyatçıları müthiş bir sessizlik sardı. Sonra bağırışlar, inkarlar oldu. Şu yapıldı, bu edildi. Ama edebiyat yine yüzmek, futbol oynamak, sinemaya gitmek gibi telakki edildi. Yani bir iş telakki edilmedi. Futbolün, sinemanın rağbetini de kazanmadı. Genç yazıcı, sen neler neler göreceksin. Seneler geçecek, hiçbir kitapçı dudağının seni çağırdığını işitmeyeceksin. Gençlerin masaları üstünde o haftaki Fransız gazeteleri vardı. Hepsi de edebi mükafat haberleriyle doluydu. İşte Prix Goncourt, işte Prix Femina, Interali, Renaudot. Gençlerden biri, bizde de böyle mükafatlar olmalı değil mi diyor. Bir diğeri, nerede bizde Goncourt biraderler gibi zengin olmuş, zengin ölmüş yazıcı? Orijinal bir Türk edebiyatının varlığını göstereceği her şeyden anlaşılıyor. Hepsi edebiyat hocası, Fransızca hocası, iş adamı, gazeteci, mütercim, birkaç lisan bilen gençler olan 20. asırcılar sanat aşkı ve havasıyla dolu. Hepsinin projeleri ve çıkmış kitapları var. Onları tanıtacak herhalde ben değilim. Kitapları, gazeteleri, yazıları tanıtacak. Bunun için onlar hazır vaziyetteler. Bu memleket ve bu halkla ne kadar ilgili olurlarsa bu memleket insanlarının da onlara kadar ilgili olacaklarını ve böylece belki de dünyaya kendilerini tanıtacaklarını anlamış bulunan gençlere muvaffakiyetler dileyerek yanlarından ayrıldım. 1947. Şimdi sevişme vakti. Birinci basım 1953, ikinci basım 1958, üçüncü basım 1965, dördüncü basım Eylül 1970.